bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
300 soruda kendini tanıma. Ustaca yaşama sanatı. Psikolog Güngör Özyiğit. Özgün Yayınları 2. baskı. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ekim 2007. Bu kitap 266 sayfadan oluşmaktadır. Okuyan Feyza Ayvaz. Sanatı insan emeğinin güzelliğe dönüşümü şeklinde tanımlarsak, yaşamaya bu anlamda sanatların sanatıdır diyebiliriz. İnsan hayatını doğruluk süzgecinden geçirerek, iyiliklerle oya gibi işleyerek, çalışıp başararak, bilgi ve sevgiyle bezeyerek onu bir sanat haline getirebilir ve yaşama sanatı öğrenilebilir. Kung Fu konuşmalarına grubumuza 27 yıldır bildiriler vermekte olan yüce bedensiz varlık Beyti Dost'un yolumuzu aydınlatan bilgileri, değerli hocam Sayın Doktor Refet Kayserilioğlu'nun yazıları ve söyleşileri ışık tutmuştur. Biri bedensiz, diğeri bedenli, bu iki büyük dostuma sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kitabın kağıdından basımına kadar her şeyiyle yakından ilgilenen, çalışkanlığı ve becerisiyle dağları deviren, canlılığı, coşkulu sevgisi ve güzelliğiyle yaşamımı güzelleştiren sevgili eşim Tülin'in varlığına şükrediyorum. Kitabı kendi bilgisayarında dizip baskıya hazır hale getiren, hizmetini sessiz, sedasız hiç hissettirmeden sunan değerli dostum Ahmet Akkurt'u sevgiyle anıyorum. Ve yine kitabın basılıp ciltlenmesinde her türlü kolaylığı sağlayan değerli dostum Form Yayınları sahibi Sayın Zekai Kılıç Aslan'a teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Güngör Özyiğit. Sevgiyle yürekten gelerek yazılmış bu konuşmaların esin kaynağı olan, güzelliği yaşam biçimine dönüştüren, her gördüğü şeyi güzelleştiren sevgili eşim Tülin'e. Güngör Özyiğit. Ön söz yerine. Ben bir insanım ve insanla ilgili hiçbir şey bana yabancı değildir. Terence. Dünya bir ustayı açık kollarla karşılar. Holmes. Kung Fu konuşmaları neyi amaçlıyor hocam? Gerçeği görmeyi, kendini bilmeyi, Tanrı'yı tanımayı, olaylar üzerinde düşünmeyi, konuştuğumuz kavramların özüne inmeyi, yaşadığımız olayları dünya okulundaki ruhsal eğitimimizin bir parçası olarak görüp değerlendirmeyi amaçlıyor evladım. Niye Kung Fu konuşmaları? Batı günümüzde daha çok bilimi ve tekniği simgeliyor. Doğu'nun, özellikle Çin'in hayatı anlayışı ve uygulayışı bilgeliğe daha uygun düşüyor. Ayrıca meyvanın içindeki şeker misali belli belirsiz tatlı bir espri bu konuşmalara eşlik ediyor. Batı'da bilgi insanın doğa üzerinde egemenlik kurmasına yarıyor. Doğu'nun bilgiye yaklaşımı ise bilgeliğe yol açıyor ve insanın kendi kendisinin efendisi olmasını sağlıyor evladım. Bu konuşmalarda sizin ve benim durumumuz ve konumumuz ne oluyor hocam? Sen sorularında insandaki merakı, bilme isteğini ve sevgisini temsil ediyorsun evladım. Ben ise çok şey yaşamış, gün görmüş, kendini bilen, hayatı her yönüyle tanıyan ve bildiklerini incelikle veren, düşündürerek öğreten Çinli bir bilgeyi örnekliyorum. Öylece sendeki öğrenme merakı ve isteği, bendeki öğrendiğini öğretme şevki bizi birbirimize sevgiyle bağlıyor. Ve sonuçta bu verimli beraberlikten başkaları da nasipleniyor. Kavramları iyice irdelememizin yararı ne hocam? Biz insanlar dil ile, konuşma yoluyla birbirimizle anlaşıyoruz ya da çoğu kere olduğu gibi anlaşamıyoruz. Konuşurken kavramları kullanıyoruz. Ancak her birimiz söz konusu kavramlara değişik anlamlar verdiğimizden konuştuğumuz halde anlaşamıyoruz. Öyleyse aramızda anlaşıp uzaklaşmak için kavramlar üzerinde ortak bir karara varıp aynı kavramdan aynı şeyi anlamamız lazım. Bu da onlar üzerinde düşünmek, konuşmak ve birlikte doğru bir karara varmakla olur ancak. Hocam, konuşmalarımız belli bir program çerçevesinde değil, hayatım ve o günkü sohbetimizin doğal akışı içinde gelişti. Özellikle mi öyle bir yol izlediniz? Hayatın doğal akışı, özünde bilgeliği de beraberinde getirir evladım. Nitekim çocuk okula gitmeden önce, içinden gelen bir merak ve itilişle boyuna soru sorar, her şeyi bilmek, öğrenmek ister. Hatta çoğu ana baba çocuğunun çok soru sormasından sıkılır. Ama ne zamanki çocuk okula gönderilir, doğadan koparılıp bir sınıfa hapsedilir, ille de öğrenmeye, daha çok da ezberlemeye, ders çalışmaya zorlanır, o güzelim merak duygusu, öğrenme hevesi körelir. Şöyle bir düşünelim hele, biz ana dilimizi nasıl öğreniyoruz? Bu sıfat, şu zamir, o da edat diye öğrenmiyoruz. Hayatın içinde yaşarken konuşuyoruz, dinliyoruz, o dille doluyoruz. Ve belli bir süre sonra meramımızı rahatça anlatıyoruz. Keza yaşadığımız kenti de tanımak için turist gibi gezmiyoruz. Kentin içinde yaşarken işimiz gereği çeşitli yerlere gidip gelerek belli bir süre sonra kenti tanıyoruz, ne nerede biliyoruz. Öğrenme de işte böyle, hayatın içinde ve ayağı yerde olmalı. Yaşadığımız olaylara ışık tutmalı. İlkin sorular insanın kafasında filizlenmeli. Arkasından cevaplar gelmeli. Öğrenim yapay bir biçimde, bilgi yarışması programına dönüştürülmemeli. Öğrenme, hayat boyu süren ve yaşamla bütünleşen zevkli bir iş haline getirilmeli. Öğretmen ise sadece öğreten değil, öğrettiğini örnekleyen, davranışlarıyla saygı uyandıran bilge bir kişi olmalı evladım. Hocam, bu konuşmamız ön söz yerine geçebilir mi? Neden olmasın? Güngör Özyiğit. Düşünmek. Düşününüz, inanınız, sabrediniz, seviniz. Beyti. Bir düşünce eken bir eylem biçer. Bir eylem eken bir alışkanlık biçer. Bir alışkanlık eken bir huy biçer. Bir huy eken bir karakter biçer. Bir karakter eken bir kader biçer. Freud. Düşünüyorum, öyleyse insanım. Her şey düşünceden doğar. Beyti. İnsan nasıl düşünürse öyledir. James Allen. Işık gök gürültüsünden, düşüncede eylemden önce gelir. Heine. İnsanları yöneten güç, düşünceler ve bu düşünceleri görüp gösteren ve yayan kimselerdir. Atatürk. Düşünme eylemi. Düşünme nasıl bir faaliyet hocam? Düşünmek içe dönük bir konuşmadır evladım. Aklı sayesinde insan evreni iç dünyasına alır, kendi ürettiği kavramlar ve semboller yardımıyla düşünür, kavramlar arasında yargılar kurabilir ve yine akıl yürütme yoluyla bilinenlerden bilinmeyenleri çıkarır. Kavram yapma. Hocam, insan düşünerek nasıl kavramlara ulaşıyor? İnsan kelimelerle düşündüğüne göre kavram yapma, düşünmenin ilk basamağıdır evladım. Kavramlara ulaşmak için akıl iki yol izler. Ya yalınlama yoluyla bir varlığın özelliklerini o varlığın kendisinden veya çeşitli özelliklerinden birini ötekilerden ayırt edip yalın hale getirir. Örneğin elmanın tadını renginden, çiçeğin rengini kokusundan, ağacın yaprağını ağacın kendisinden ayrı olarak tasarlar. Ya da genelleme yoluyla bir özelliği benzer varlıkların ortak özelliği olarak tasarlar. Örneğin uçuculuk özelliğini genelde bütün kuşların ortak niteliği olarak görüp değerlendirir. Yalınlama ve genellemenin yararı. Yalınlama ve genellemenin yaşantıdaki yeri ve yararı nedir hocam? İnsan günlük yaşamında farkında olmadan, bilmeden mantık kurallarını uygular gibi yalınlamalar yapar. Söz gelimi bir eleştirmen, sevmediği bir yazarın yapıtını eleştirirken, ona duyduğu kızgınlığı yapıtından ayırabiliyorsa, ki ayırmalıdır da, yalınlamayı uygulamış olur. Yine bir babanın çocuğunun kusurlarını iyi görmesi ve düzeltebilmesi için onun kusuru ile evladı oluşunu birbirinden ayırması gereklidir. Keza bir insanı herhangi bir kusuru ile yargılarken kişiyi o kusuru ile damgalamamalı. Kusuru kişinin kendisinden ayırmalı. Böylece yalınlama insanın daha hoşgörülü ve tarafsız olmasını sağlıyor. Genelleme de insan için çok gerekli bir işlem. Genelleme yapmasaydık genel kavramlara ulaşamaz, konuşma ve yazmada dolayısıyla anlaşmada çok güçlük çekerdik. Örneğin kuşlar uçar yerine leylek, kartal, kanarya, karga uçar diyecektik. Bilimlerin temeli türleri sınıflamaya dayandığından, bu ise genel kavramları gerektirdiğinden bilimler de gelişemez, insan düşüncesi ilerleyemez. Nitekim çocuklar yalınlama ve genelleme yapamadıklarından kavramlar onlarda çok geç oluşur. Örneğin çocuk bir süre anne sözünün yalnız kendi annesine özgü olduğunu sanır ve başka insanlara da anne denilmesini çok yadırgar. Demek ki insan düşüncesinin ve bilimlerin gelişmesi için genelleme çok gerekli bir işlem evladım. Yargı kurma. Düşünmenin bir işlevi de yargılarda bulunmaktı galiba. Yargı kurmak veya hüküm vermek düşünmenin ikinci basamağını oluşturur. Yargı iki kavram arasındaki ilişkiyi belirler. demir serttir, erik ekşidir, çiçek güzeldir gibi. Yargılar kuruluş açısından iki çeşittir. Biri, insan ölümlüdür, demir serttir örneklerinde olduğu gibi, konunun analizinden yüklemin çıkarılabileceği analitik, çözümsel yargılardır. Şöyle ki, sertlik demir kavramından, ölümlü yüklemi insan kavramından çözümleme yoluyla elde edilebilir. Diğeri de, sarımsak tansiyon düşürücüdür gibi deneylerle sonuca bağlanmış sentetik, bileşimli yargılardır. Yargılar bazen demir serttir gibi bir gerçeği dile getirir ve gerçeklik yargısı olur. Bazen de sarı renk güzeldir gibi kişisel bir değer yargısı olur. Gerçeklik yargıları bilimi oluştururken değer yargıları ahlak ve sanat alanında görülür evladım. Akıl yürütme. Düşünmenin üçüncü basamağı da akıl yürütme mi oluyor hocam? Evet evladım, akıl yürütme yargılardan yargı çıkarma, yani bilinen yargılardan yeni yargılar elde etmedir. Diyelim ki elimizde şu iki yargı var. Canlılar sevgiden olumlu yönde etkilenirler. Çiçek de canlıdır. Bunlara dayanarak öyleyse çiçek de sevgiden olumlu yönde etkilenir sonucunu çıkarabiliriz. Böyle tümel, bütünü içine alan bir yargıdan başlayarak özel, tikel bir yargı çıkarmaya yarayan akıl yürütmeye tümden gelim denir. Yine elimizde şu çeşit yargılar olduğunu düşünelim. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da yapılan deneylerde ödülün eğitimde cezadan daha yararlı olduğu görülmüştür. Buna göre bu küçük yargılardan daha büyük bir yargıya ulaşarak öyleyse ödül bütün çocukların eğitiminde cezadan daha yararlıdır diyebiliriz. Burada sonuç tüm çocukları içine alıp kapsadığından, yani tümel olduğundan bu akıl yürütme biçimine de tümevarım denir. Üçüncü bir akıl yürütme ise andırış, analoji yoluyla yapılır. Örneğin kömür ve elmasın ışığı kırma durumlarındaki benzerliğine bakarak elmasın da kömür gibi bir karbon türü olduğunu düşünebiliriz. Böylece bu üç yolla aklımızı çalıştırarak bilinenlerden bilinmeyenleri çıkararak, bilinmeyenleri bilinir kılarak insan bilgisinin sınırlarını sürekli olarak genişletebiliriz evladım. Duyguların etkisi. Sağlıklı bir şekilde düşünmeyi duygular engeller mi hocam? Duygular çoğu kere sağlıklı düşünceyi yoldan çıkarır, çarpıtır evladım. Kızdığımız bir kimseye kolay kolay hak veremeyiz. Sevdiğimiz insanların kusurlarını es geçer görmezden geliriz. Oysa sevmediklerimizin kusurlarını olduğundan fazla büyütürüz. Sempati ve antipatilerimiz akıl yürütmelerimizi etkiler. Kirpinin yavrusunu kadife tüylüm diye sevmesi gibi ya da gelinin çok konuşan annesini konuşkan, hoş sohbet biri, kaynanasını ise geveze olarak nitelemesi gibi. Öyleyse doğru düşünebilmek duyguların etkisinden olabildiğince sıyrılmayı gerektirir. Bu da gerçeği sevmek ve onu her şeyin üstünde tutmak, düşünce namusuna ulaşmakla olur ancak. Düşüncenin gücü. İnsan düşünce gücünden nasıl yararlanabilir hocam? Çok güzel bir soru evladım. Yalnız düşünme iyiye de kötüye de kullanılabilir. Ve insan iyi veya kötü bir şey düşündüğünde bilinçaltını bilgisayar gibi otomatik bir şekilde programlamaktadır. Bilinçaltına o şeyi yapması için emir vermektedir adeta. Bilinçaltının ise ne yazık ki ayırt etme yeteneği yoktur. Yani düşündüğümüz şeylerin yararımıza mı yoksa zararımıza mı olduğunu bilemez. Ona ne verilirse onu var gücüyle gerçekleştirmeye çalışır yalnız. Bir şeyden çok mu korkuyoruz? Korktuğumuz şeyi kendimize çağırmış oluruz. Korktuklarımızın başımıza gelmesi de bu yüzdendir zaten. Öyleyse yönetimi ele almalı, düşüncelerimizi akıl ve mantığımızla kendi yararımıza yönlendirmeli, hep iyi ve olumlu şeyler düşünmeliyiz. Böyle yaparsak hem bilinçaltı bilgisayarımızı istediğimiz gibi iyi bir şekilde programlayarak kendi lehimize çalıştırmış, hem de iyi şeyler düşünmekle benzerlik yasası gereği iyi düşünceleri kendimize çekmiş oluruz. Demek ki eğer kullanabilirsek en büyük güç bizim içimizde, düşünce ve hayal gücümüzde gizli. Bunu fark ettiğimizde kendi gücümüzü tanıyacak, aklımızla düşüncelerimizi ve hayallerimizi yönlendirecek, nasıl olmayı, ne yapmayı istiyorsak öyleymiş gibi düşünüp hayal edecek ve sonuçta da öyle olacağız. Düşünme ibadeti. Düşünme ne yönden en büyük ibadet sayılıyor hocam? Düşünme aklı çalıştırmak, olaylardan doğru sonuçlar çıkarmak, bilinenden hareket ederek bilinmeyene ulaşmaktır demiştik. Düşünme yoluyla insan hem yeni bilgiler ediniyor hem de o doğruları yine düşünerek ruhuna benimsetiyor, bilgiyi kendine mal etmiş oluyor. İnsan düşünürken Tanrı'nın düzenindeki mükemmelliği görüyor ve düşüncesiyle ona gidip geliyor sanki. Öylece düşünme, bilgi edinmemizi ve aldığımız bilgileri ruhumuza benimseterek yükselmemizi sağladığından insanı yaratana yaklaştıran en büyük ibadet oluyor evladım. Bütün ordulardan kuvvetli bir şey vardır, vakti gelen fikir. Victor Hugo. Hayatımız düşüncelerimizin yarattığı bir şeydir. Marcus Aurelius. inanç gücü, hiçbir şeyin yıkamayacağı, hiçbir şeyin yok edemeyeceği, istediğiniz her şeyi yaptıracak güç, arınmış gönlünüzdeki gerçek inancınızdır. Gerçekten inanıyor ve inandığınız gerçeği biliyorsanız, her dilediğiniz, dilediğiniz anda olacaktır. Beyti. Size öz varlığınızla teslim olmanız emri verildi. İşte iman bundadır. Beyti. En büyük güç inanmak. İnanmakta, düşünmekte huzur var. Beyti. Mantığınızla ölçerek, mantığınızın kabul ettiği şeye inanırsanız, doğru yoldan ayrılmamış olursunuz. Doğruya inanmış olursunuz. Beyti. İnanç görmediğimize inanmaktır. Bunun armağanı da inandığımızı görmektir. Saint Augustine. Bacaklarınızla değil, inancımızla yürüyoruz. İncil. İnanmak nedir hocam? İnanmak bir düşünceye bütün benliğimizle bağlanmak, yaratana ve buyruklarına öz varlığımız yani ruhumuzla teslim olmaktır evladım. Aklımızın onayladığını, gönlümüzde kucakladığından inanç sevgiyle birleştirilmiş bir bilgidir. İnanmak daha çok gözle görülmeyen, beş duyu organına çarpmayan, tanrı, ruh, öte alem, melekler gibi manevi nitelikli şeylerle ilgili olup, bu üst düzeydeki gerçekleri akıl ve mantık gözüyle görmektir. Düşünerek, aklı çalıştırarak, gerek olayların özünde gizlenmiş gerçeklerin, gerekse vahiy yoluyla bildirilen bilgilerin özüne ve anlamına varmak, sonra da o bilgileri benimseyerek, gönlümüze de sindirerek, o yönde davranmak, inanmak demektir. İnanmak, bütün varlığıyla bir gerçeğe bağlanmaktır. Onun için inanmaya, gönlümüzün sevgiyle bağlandığı bilgidir dedik. İnanmak ama nasıl? Hocam, inanmak nasıl olmalıdır? İnanç, akla, mantığa ve bilimsel verilere uygun olmalı. Akıl ve mantığımızdan doğru, yararlı, gerekli ve zorunlu hükümlerini almalıdır. Ayrıca donup kalmamak ve çağın dışına düşmemek için bilgiyle sürekli beslenen, kendini yenileyen, uyanık ve dinamik bir inanç olmalıdır evladım. İnancın gerekliliği. İnanç neden gereklidir hocam? İnançlar insanın düşünce dünyasının temel taşlarıdır evladım. İnançsız insan düşünülemez. Zira bu sürekliliği olmayan bir varlık olur. İnsanın psikolojik varlığı ama doğru ama yanlış mutlaka bir takım inançlar edinmiş olması ile bir kişilik kazanır. Öylece insan inançları sayesinde olaylar içinde kaybolmaz ve daima kendisi olarak kalabilir. İnançlar insanın davranışını sürekli kıldığı gibi günlük yaşantılarına da anlam kazandırır. Çünkü insan ancak inandığı şeyleri devamlı yapar ve yaşantılarını inançlarına göre değerlendirir. İnancın önemi. İnancın önemine de bir nebze değinebilir misiniz hocam? İnsanın amacı yükselmek, insan üstüne erişmektir evladım. Bu da dünyada bir dizi deneylerden geçmek ve elde edilen bilgileri ruha sindirmekle olur. Tecrübelerden kazanılan bilgi akla yol gösterir. Akıl ruhu bu bilgilere doğru iterek yükseltir, terbiye eder. İnsan dünya ortamında inançları doğrultusunda tecrübeler yaptığına göre inandıkları ne denli yüksekse tecrübeleri de o derece üstün olacaktır. Yükselen ruh bu kere daha üst düzeyde deneylere girişecektir ve bu işlem böylece sonsuza dek sürecektir. Görüldüğü gibi insanın yükselmesi inançlarına paralel oluyor bir yerde. Onun içindir ki bütün dinler inançlar üzerinde durmuş, onlara birinci derecede önem vermişlerdir. Çünkü insanlar inandıklarını yaparlar ve yaptıklarının değerinde yücelirler evladım. İnancın ölçüsü. Bir insanın inanıp inanmadığının ölçüsü nedir hocam? İnsan inandığı şeyi yapar ve yaşar evladım. O nedenle inanıyorum diyen kişinin sözlerine değil, yaptıklarına bakmak gerek. Bir babanın iki oğluna tarlada çalışmalarını söylemesi gibi hani. Biri peki der ama gidip çalışmaz, diğeri hayır dediği halde gidip çalışır. Sence hangisi söz dinlemiş olur? İnananlar denenir. Hocam, inananların öyle bırakılı verilmediklerini, sınandıklarını biliyoruz. İnananlar ne yolla denenir? İnananlar önce inançlarının sağlamlığından, sonra bağlı oldukları şeylerden, mallarından, evlatlarından, canlarından denenirler. Bu sınanmalardan yüz akıyla çıkmak için inancın emekle, düşünerek kazanılması, iyice gönle inip ruha sinmesi, sevgiyle bağlanılması, akla, mantığa ve bilimsel gerçeklere dayalı olması gerekir. Ayrıca gönlün arınması, dünya ile ilgili isteklerin, bağlılıkların makul ölçülere indirilmesi de lazım. Tek din iyi bir yaşayıştır. Thomas Fuller. Ne güzeldir onun sizin için var ettiği şeyler. Ne güzeldir onun sonsuz vericiliği. Ne güzeldir onun yoktan var ediciliği. Ve ne güzelsiniz siz. Çünkü onun sevgisinden var edilmişsiniz. Kendinizi güzel biliyorsanız, karşınızın, daha uzaktakinin, en uzaktakinin en güzel olduğunu biliniz. Onun sevgisi yücedir, erişilmez. Siz birbirinize erişiniz. Beyti. En yüce olan. Ve onun pınarları kurumaz. Onun belli ismidir ki bilmelisiniz, verici. Onun belli ismidir ki bilmelisiniz, yoktan var eden. Onun belli ismidir ki bilmelisiniz, en yüce olan. O sizi, bildiğiniz her şeyi, gördüğünüz her yeri ve ondan ötesini, bileceğinizin çok dışında ve her şeyi kapsar. O birdir, ona eş olmaz ve siz eş olmayanın, eşi olmayanın sevgisinden var edildiniz. Yerinizi ve kendinizi biliniz. Beyti. Teslimiyet mertebesi. İnanmanın yolu mantıktan geçer. Önce inanınız, sonra teslim olunuz. Beyti. İnandıktan sonra teslim olmak ne demektir hocam? Silm, barış, huzur ve selam, esenlik, güven köklerinden türeyen İslam, Allah'a teslimiyet anlamına geliyor. Demek ki Tanrı'nın buyruklarına uyduğumuzda, onun yap dediklerini yapıp yapma dediklerini yapmadığımızda, yani teslim olduğumuzda hem kendimizle hem Tanrı'yla hem de çevremizle barışı sağlıyor, güvenlik ve esenlik içinde yaşıyoruz evladım. Görevlilerin teslimiyeti. Tanrı'nın buyruklarına uymak genel anlamda teslimiyet oluyor herhalde. Bir de görevlilerin, gül yüzlülerin teslimiyeti var. O daha çetin bir iş galiba. Evet evladım, görevlilerden daha büyük bir teslimiyet istenir. Bu tür bir teslimiyet akla ve mantığa uymasa bile verilen emre uymaktır bir yerde. Ama teslimiyetinde kendine özgü ince bir mantığı vardır. O da bilgi veren kaynağın doğruluğuna, şaşmazlığına olan %100 inançtır. Yoksa böyle akıl ve mantık yoluyla varılmış bir inanca dayanmayan teslimiyet, körü körüne bir teslimiyet olur ki yarı yolda tökezler. Küçük bir sınanma, teslimiyetimizin eksikliğini, daha doğrusu teslimiyeti sağlaması gereken inancın eksikliğini açığa vuruverir. Çünkü teslimiyet inançtan sonraki bir mertebedir. Ancak inancın doruğunda teslimiyet rüzgarı eser evladım. Teslim olanların kazancı. Böyle bir teslimiyet görevli kişiye ne kazandırır hocam? Teslimiyet inancın ötesindeki bir hali yaşamak, daha büyük bir aklın buyruğunda olmaktır evladım. Böylece insan ilk bakışta akla aykırı gibi gelen bir emre uymakla hem o durumda aklımızın bulamayacağı bir hayırlı gerçeği işlemiş hem de sonradan ondaki hikmetleri görerek tecrübelerinin sınırlarını genişletmiş, aklını daha da büyütmüş olur. Üstün bir varlığın emrinde yapılan bu tip tecrübelerle insan hızla yükselir ve insanüstü gerçeklerle yüz yüze gelir. Hızır ve Musa. Buna bir örnek verebilir misiniz hocam? Örneğin Musa ve Hızır kıssasında Hızır'ın hayırdan var edildiği ve her yaptığının hayır olduğu bildirildiği halde onun yaptıklarını akıl erdiremeyen Musa hemen her seferinde sabrın önüne geçer, teslimiyeti çiğner ve niye böyle yaptın sorusuyla dikilir Hızır'ın karşısına. Çünkü yaptıklarında bir hayır göremez kendi aklınca ve Hızır'dan kuşkulanır. Ne zamanki Hızır gemiyi delmesini, çocuğu öldürmesini ve kendilerine yiyecek vermeyenlerin yıkık bahçe duvarlarını onarmalarının hikmetini ve hayrını ona anlatır, o zaman Musa önceki sorularından pişman olur, utanır. Kaldı ki bazı gerçekler, kötülük için var edilen çocuğun öldürülüşü gibi, bize açıklansa bile insan aklı yine de onu tam anlayamaz. Burada küçüklüğümüzü bilip kaynağın doğruluğuna olan inançtan gelen teslimiyetimize sığınmak gerekir. Bir damla olan insan bilgisi elbet ki okyanuslarca engin bir bilgi denizini kucaklayıp kavrayamaz evladım. Kendini bilmek haddini bilmektir de bir bakıma. Tanrı bize hem hayat hem de hürriyet verdi. Jefferson. Yaşamasını da yaşatmasını da bil. Schiller. Olgun bir meyve gibi öl ve ölürken seni taşıyan ağaca teşekkür et. Epiktetos. Yüksek olanı sevmek biraz da yüksek olmak demektir. Nekes. O güzeller güzeldir. Kuvvet ve varlık ondadır. Siz ona gönüllerinizden başka yer düşünmeyiniz. Sizden öncekiler ona isimler taktılar. Siz ona yalnız bizi sevgisinden var etmiş olan deyiniz. Şüphesiz o güzeller güzelidir. Ama siz ona sınır ve ölçü tanımayınız. Şüphesiz o usanmadan verendir. Ama siz onun verdiği yeri bilemezsiniz. Şüphesiz o koruyan ve bağışlayandır. Ama siz onun kimi, nerede, niçin, nasıl koruduğunu bilemezsiniz. Sizden öncekiler ona hayrın var edicisi dediler. Siz ona yalnız bizi sevgisinden var etmiş olan deyiniz. Çünkü sevgiden var edebilir, hayrı sevginin içine harç yapmış, gönülleri onunla örmüştür. Sizden öncekiler ona bir olan, var olan dediler. Siz buna uyunuz, bir olan, var olan deyiniz. Çünkü o vardır, çünkü o birdir ve her şeyi bilir. Beyti. Görevlilerin niteliği. Vazife içinde bulunduğumuz saatin istediği şeydir. Göte. Sizinle ahdimiz var. Ahdi olanlara ne mutlu. Nurlar onların üstünedir. Beyti. Hocam, seçilmiş görevli kişilerin noksan sıfatlardan arı olması ne demektir? Herkes gibi seçilmiş kişilerin de eksikleri, kusurları ve yanlışları vardır elbet. Ancak onlar iyiler arasından seçildiklerinden bu eksik ve kusurlar çaba ile giderilebilecek şeylerdir. İnsanın benliğine kök salmış ve artık onun sıfatı haline gelmiş kusurlar değildir. Yani bu kusurlar yüzümüzdeki kir gibidir, leke değil. Kir ise su ile yıkanarak temizlenebilir evladım. Birinci ve ikinci işimiz. İnsan beden olarak kendine bakmak, ihtiyaçlarını karşılamak, rızkını sağlamak zorunda. Diğer taraftan ruhunu da yükseltip olgunlaştırması lazım. Buna göre birinci ve ikinci işimiz nedir? İlk işimiz kendimizin ve başkalarının ruhen yükselmesi ve bizi sevgisinden var edene yaklaşması yönünde çaba harcamaktır. İkinci işimiz ise geçimimiz için yaptığımız çalışmadır. Burada hiyerarşiye hürmet etmek, ruhun Tanrı'ya doğru yolculuğu demek olan tekamülünü öne almak gerekir. Çünkü asıl işimiz dünyaya geliş ve bedene giriş maksadımız odur. Eğer öyle yaparsak ve daha önemliyi öne alırsak dünya işlerimiz de en iyi şekilde yürür. Zira rızıklarımız da onun elindedir. Eğer dünya işimizi öne alırsak, yani ikinciyi birinciye tercih edersek, hem dünya işimizde terslikler olur, hem de asıl işimizden uzak düşmüş, doğru yoldan ayrılmış oluruz. Kutsal kitapta belirtildiği gibi önce gerçeği aramak ve gerisinin bize verileceğine inanmak lazım. Oysa insanlar genelde bu tanrısal söze güvenemiyor, önce gerisini arıyor ve tabii gerçekle birlikte kendini de kaybediyor evladım. Ahit nedir? İnsanlar evrimlerinin bir aşamasında yaratan ile olan ilişkilerinin daha çok farkına varıyorlar ve onun adına iş görme şerefine erip ahit yapıyorlar. Bu anlamda ahit nedir hocam? Ahit Tanrı'ya onun buyruklarına uyma konusunda söz verme, onunla bir anlaşma yapmaktır. Bilinçli olarak ahit yapabilmek, onun adına görev yapma sorumluluğunu yüklenmektir. Hocam, ahde uymanın ödülü nedir? Ahitlerine sadık yaşayanlar onunla işbirliği yapmanın, giderek Tanrı katında yer almanın kutlu sonucuna ulaşırlar. Ve onlar mübarek insanlar olarak tanınır, bilinir, hem Tanrı hem insanlarca sevilir evladım. Ahdi bozmanın sonuçları nelerdir hocam? Ahdi bozanlar ise yüksekten düşmenin acı neticelerine katlanmak, kutsalı hafife almanın, ona söz vermenin ciddiyetini kavrayamamanın azabını çekmek durumundadırlar. Onları belalar çukuru beklemektedir ve sonları hoş değildir evladım. Bir aşılmaz önünde bir gün çaresiz kaldığınızı zannedersiniz. Aklınız ve ellerimiz neden var diye düşününüz. Göreceksiniz ki aklınız ve ellerinizle aşılmazı örteceksiniz. Bir çıkmaza girdiğinizi zannettiğinizde gönlünüze bakınız. Mutlaka orada bir leke olacak. Onu çıkarırsanız çıkmazı gönlünüzle aşarsınız. Beyti. Onu bilmek. Onun istemediği tek şey yalnız onu unutmamanızdır. Onu bilmek, her an onun var olduğunu düşünmekle olmaz sadece. Onu bilmek, her şeyden önce, her şeyinizle kendinizi bilmeniz gibidir. Onu bilmek, onun esaslarına uymakla olur. Onu bilmek, birbirinizi birbirinizde duymakla olur. Onu bilmek, ahde uymakla olur. Onu bilmek, elbet ki hayrınıza olanı bulup, başlamanızdadır hayırla. Beyti. Gül yüzlülük görevi. İşte yalnız başlangıçtan bugüne tek gerçeği gören gül yüzlülerdir. Beyti. Hocam, bugüne kadar insanlara Tanrı'yı tanıtmış, ona giden yolu göstermiş ve şahıslarında da bunun örneğini vermiş olan gül yüzlüleri, peygamberleri nasıl tanımlayabiliriz? Tanrı'nın bilgi meleği Cebrail aracılığı ve vahiy yoluyla gönderdiği buyruklarını insanlara iletmek üzere yine insanlar arasından seçip ahit aldığı ve görevlendirdiği kutlu kişilere gül yüzlü denir evladım. Arapça Resul, elçi, Farsça peygamber ise haberci anlamına gelir. Gül yüzlüler gerekli mi? İnsanların gül yüzlülere ya da vahiy yolu ile gelen bilgilere ihtiyacı var mı hocam? Kutsal kitapların söylediği gibi her topluluğa bir gül yüzlü gönderilmesi bu ihtiyacın bir belirtisi evladım. Çünkü insan sadece aklı ile varoluşun anlamını ve amacını, Tanrı'ya giden doğru yolu bulamaz. Nitekim nice akıllı insanlar, düşünürler, yalnızca akılları ile doğruyu bulamamış, gerçeği görememiş, hatta tam ters sonuçlara varmışlardır. Kaldı ki insana defalarca yol gösterildiği, gül yüzlü gönderildiği halde insan yine doğrudan ayrılmış ve yanlışa sapmıştır. O yüzden düzen bozulup insan sıkıntıya düştüğünde ya eski bozulan doğruları düzeltmek ve insanların o tanrısal buyruklara uymalarını sağlamak ya da bazen buna yeni bilgileri de eklemek üzere yeniden gül yüzlüler gönderilmiştir. Ayrıca insanlara buyruklara uyup uymama konusunda hesap sorulabilmesi, yani onların dinsel yönden sorumlu sayılabilmeleri için de onlara daha önceden neyin doğru neyin yanlış olduğunun bildirilmesi gerekir. Sayfa 40. Gül yüzlüler de insandır ama. Gül yüzlülerin insanlarla ortak olan ya da olmayan yönleri nelerdir hocam? Gül yüzlüler ölümlü olmaları, yiyip içmeleri, uyumaları, evlenmeleri, hareketlerinden Tanrı'ya ve topluma karşı sorumlu olmaları bakımından diğer insanlarla aynıdırlar. Ama vahiy yoluyla bilgi almaları, seçilmiş ve ahitli olmaları, Tanrı izin verdiğinde mucize gösterebilmeleri, aldıklarını insan kardeşlerine eksiksiz olarak aktarmakla görevli olmaları yönünden diğer insanlardan ayrı bir konumdadırlar. Ancak bu başkalık o gül yüzlülerde kendini farklı görme ve üstünlük taslama gibi duygulara yol açmaz. Onlara daha çok sorumluluk yükleyerek daha çok küçülerek hizmet etmelerini gösterir yalnız. Gül yüzlüler ve bilginler. Hocam gül yüzlülerin diğer düşünürlerden, filozof ve bilginlerden farkları nedir? İnsan çalışarak, okuyarak, düşünerek bilgin ya da filozof olabilir ama gül yüzlü ancak Tanrı tarafından seçilir. Din diliyle söylersek biri kesbi, kazanılabilir, diğeri vehbidir, Tanrı vergisidir. Bilgi kaynakları da farklıdır. Biri insan aklının ve düşüncesinin ürünüdür ve bağrında insan olmanın doğal eksikliklerini taşır. Diğeri vahiy yolu ise Tanrı katından gelen doğruluğu kesin, öz ve düz gerçeklerdir. Evet.